Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanir Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarha Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10.1403 Hicri Kameri 28 Cemadüs-Sani 1446 ve Miladi Takvim'le 30 Aralık 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yazar, Yaprak Türkiye'den köşe yazarları, Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü, Batasi gelişmeleri ve İran'a gezelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dün Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda halkın yoğun katılımıyla 30 Aralık 2009 Destanı yıl dönümü merasimi gerçekleşti. İran Sanayi Bakanı, İran Avrasya takasmalarının %78'inde uygulanan gümrük vergisinin sıfıra indirildiğini belirtti. Irak, İran'ın tarım ve gıda ürünlerinin ana ihracat noktasıdır. İran, ASEAN ile önemli işbirliği kapasitesine sahiptir. İranlı genç Asya'nın en iyi boksörü oldu. Ve saldırgan rejim İsrail Gazze şeridinde bir hastaneye saldırdı. Şimdi haberler.
Dün Tahran'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda halkın yoğun katılımıyla 30 Aralık 2009 Destanı'nın yıl dönümü merasimi gerçekleşti. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 30 Aralık 2009 Destanı'nın yıl dönümü merasimi Tahran'ın yanı sıra ülkenin dört köşesinde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bu merasim İran saatiyle 15'te Tahran'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda 9 D günü basiret, vilayete bağlılık ve fitneleri aşmanın tecellisi sloganıyla başladı. Tahranlılar Allahu Ekber, Hamene-i Rehber, Amerika'ya ölüm ve fitneciye ölüm sloganları atarak milli törene katıldılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye bağlılığını da sergilediler. Bu milli tören İran'ın diğer kentlerinde de coşkulu bir şekilde gerçekleşti.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İranlı iş adamları taraflar arasında takas edilen malların %78'ini sıfır tarifiyle takas edebiliyor dedi. Sahab-ı Nirna Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde Zeyn Muhammed Atabek dün Rusya yaptığı ziyaretin sonuçları ve Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne göstermeci üye olarak katılmasına değinerek İran'ın bu ekonomik birliğe üyeliği, üyelerinin büyük ekonomisi ve Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin dünya çapındaki 900 milyar dolarlık ticareti nedeniyle büyük önem taşıyor açıklamasında bulundu. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının İslami Şura Meclisi'nde onaylanmasına değinerek bu anlaşma aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan 5 üye meclisi tarafından da onaylandı diyerek Avrasya bölgesi İran malları için iyi bir pazar. Ayrıca İran teknik ve mühendislik servislerinin bu ülkelerde daha fazla faaliyet gösterme imkanı bulunmaktadır ifadesine dikkat çekti. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, önümüzdeki aylarda İran'da bir sergi düzenlenecek olup Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri bu sergiye katılmaya hazır olduklarını açıklamış, Ermenistan, Özbekistan gibi ülkelerde bu sergiye katılmaya çalışmaktadır diye ekledi.
Bu yılın ilk 8 ayında İran'dan 4,9 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ihraç edilirken bu ihracatta en büyük payın fıstık olduğu İran'dan bu ürünlerin ihracatında en önemli destinasyon Irak oldu. Sahab'ın isnadan naklen aktardığı haberine göre Tahran Ticaret Odası Ekonomik Araştırma Departmanı'nın yeni raporu, tarım ve gıda ürünlerinin ihracat ve ithalatının durumu ile ilgili bu yılın ilk 8 ayında bu ürünlerin ihracatı ve ithalatı sırasıyla 4,9 ve 9,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre %33 artış ve %8 düşüş yaşandığını gösteriyor. Bu arada istatistik analizi Hicri Şemsi takvimle 1403 yılının 8 ayında tarım ve gıda ürünlerinin toplam ihracat değerinin %63'ünün İran'ın 5 büyük destinasyonuna yani Irak, Birleşik Arap Emirliği, Pakistan, Rusya ve Çin'e ihraç edildiğini gösteriyor. Bu 5 ülke arasında İran'ın tarım ve gıda ihracatının %30'unu Irak, %11'ini Birleşik Arap Emirlikleri, %8'ini Pakistan, %7'sini Rusya ve %6'sını da Çin gerçekleştiriyor. Bu dönemde ülkenin ana ithalat kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Hindistan, Hollanda ve Rusya olmuştur. Buna göre bu yılın ilk 8 ayında tarım ve gıda ürünleri toplam ithalat değerinin %69'u adı geçen 5 ülkeden ithal edildi. İran'ın bu dönemdeki en önemli ihraç ürünleri incelendiğinde de tarım ve gıda ürünleri toplam ihracat değerinin %25'inin 5 ürüne ayrıldığı, toplam ihracatın %7,6'sını ise 369 milyon dolar ile fıstığın oluşturduğu görülmektedir.
İran'ın ASEAN Büyükelçisi Muhammed Burucerdi, İran-ASEAN işbirliğini ele alan konferansta yaptığı konuşmada İran'ın ASEAN ile önemli bir ortaklık ve işbirliği potansiyeline sahip olduğunu ve bu ilişkilerin her iki taraf için de faydalı olacağını belirtti. İran'ın haberine göre dün sabah saatlerinde İran-ASEAN işbirliğini değerlendirmek üzere düzenlenen konferansa İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi ev sahipliği yaptı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN 8 Ağustos 1967'de Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya ve Endonezya tarafından kurulan ve daha sonra Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboçya ve Borneo'nun da katıldığı 10 Güneydoğu Asya ülkesinden oluşan bir birliktir. Konferansta İran'ın ASEAN Büyükelçisi Muhammed Burucerdi, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Halil Şir Gulami ve Malezya'nın İran Büyükelçisi Hayri Bin Ömer konuşma yaptı. Bu rücade Güneydoğu Asya'nın İran'ın doğuya yönelme politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca bölgenin öneminin İran ile ASEAN arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişen ilişkilerin temel nedeni olduğunu vurguladı. Bu ilişkilerin sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası örgütler ile platformlarda da görüldüğüne dikkat çekti. İran'ın son 30 yılda bu örgütle işbirliğini geliştirmeye büyük bir ilgi duyduğunu ve bu konuda çok sayıda çaba sarf ettiğini ifade eden Burçerdi, İran'ın ASEAN ile önemli işbirliği ve ortaklık potansiyeline sahip olduğuna derinden inanıyorum ve bu ilişkiler her iki taraf için de yararlı olacaktır dedi. Büyükelçi Malezya'nın ASEAN başkanlığı döneminde İran ile ASEAN arasındaki ilişkilerin daha da iyileşeceği ve gelişeceğinden emin olduğunu dile getirdi.
Asya altın madalyasının sahibi İranlı boksör 14 yaş altı grubunda Asya kıtasının en iyi boksörü seçildi. İran'ın haberine göre yıl sonunda Asya Boks Konfederasyonu Asya kıtasının müsabakalarında mükemmel performans sergileyen farklı dallarda yılın sporcuları, antrenörleri ve hakemlerini seçti. İran'ın değerli ve parlak gelecekli boksörü Ferzan Ahmedi, Asya'nın en iyi genç erkek boksörü olarak seçildi. Ahmedi bu yılın Nisan ayında Birleşik Arap Emirliği'nin ev sahipliğini yaptığı Asya Şampiyonası'nda 14 yaş altı grubunun 61 kiloda altın madalya kazanmıştı.
Filistin medya kaynakları dün Siyonist rejimin Gazze şehrindeki El Vefa Hastanesi'ne vahşi bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırıda en az 7 kişi şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı. İran'ın haberine göre Kudüs haber ağı Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Gazze şehir merkezindeki El Vefa Hastanesi'nin üst katını bombaladığını bildirdi. Bu bağlamda Gazze Sivil Savunma Örgütü şu ana kadar enkaz altından 7 şehidin çıkarıldığını, çok sayıda yaralının olduğunu açıklarken yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğunu da belirtti. Filistin Sema Haber Ajansı, Siyonist rejim ordusunun Gazze'deki El Vefa Hastanesi'ne yönelik bombardımanın hedefinin Hamas güçleri olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bir bildiri yayınlayarak işgalci rejim ordusunun Gazze şeridindeki hastanelere yönelik canice saldırılarının devam etmesi uluslararası hukukun sürekli ihlali olup Siyonist rejimin insani ilke ve değerleri hiçe saydığını göstermektedir ifadesine yer verdi.
Yemen'deki Ensarullah Hareketi pazar gecesi yaptığı açıklamada bu gruba ait güçlerin son 10 gün içinde saldırgan İsrail rejimine karşı 13 askeri operasyon düzenlediğini duyurdu. İran'ın Katar'ın El Cezire ağına dayandırdığı haberine göre bu gruba göre bu saldırılar Gazze'ye verilen askeri desteğe yanıt mahiyetinde olurken Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri çoğunluğu İsrail'in merkezindeki Tel Aviv bölgesini hedef alan bu operasyonun ayrıntılarını bir raporla açıkladı. Seri'ye göre bu saldırılar 19 Aralık gününden 9 Ocak Cumartesi gününe kadar ağırlıklı olarak Yemen'deki Ensarullah füzeleri kullanılarak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre İsrail'in güneyindeki Nakeb bölgesindeki Navatim hava üssüne Filistin 2 adlı hipersonik bir balistik füzenin başarıyla gerçekleştirildi. Tel Aviv yakınlarını ultrasonik füzeyle hedef alan bu saldırı İsrail'in son birkaç gün içinde Sana ve Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi.
Pakistan'daki Filistin Direniş Cephesi'nin yüzlerce destekçisi bir kez daha Gazze ile dayanışma amacıyla düzenlenen büyük mitinge katıldı. Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak Amerika ve İsrail rejimi aleyhinde sloganlar attı. Sahab kanalının İrna'dan naklen verdiği habere göre Filistin destekçileri ellerinde Filistin direnişinin şehit komutanlarının resimlerini ve bu ülkenin bayrağını taşıyarak Siyonist rejim ve Amerika aleyhinde sloganlar atarak Filistinli güçlerle dayanışma ifade ettiler. Pakistan halkı Gazze şeridinde de derhal ateşkes sağlamasını, İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesini, Amerika'nın Siyonist rejime verdiği desteğin sona ermesini ve Müslüman yöneticilerin Gazze'nin mazlum halkını savunmak için pratik adımlar atmasını talep etti. Pakistan İslami Cemaat Emiri Hafız Naim el-Rahman, Gazze destekçilerinin bir araya geldiği mitingde Amerika'nın Filistinlilere yönelik soykırım konusunda İsrail rejimiyle devam eden işbirliğini şiddetle kınayarak insanlığın baş katili olan Amerika ve İsrail rejimi ırkçı eylemleriyle Batı Asya bölgesini savaş ve kan ateşinde yakmaktadır dedi. Bu habere göre Filistin Sağlık Bakanlığı savaşın 450. gününde yayınlanan dünkü açıklamasında geçtiğimiz 24 saat içinde Siyonist rejim ordusu Gazze şeridinde 3 yeni cinayet daha işleyerek 30 Filistinliyi şehit edip 99 kişiyi de yaraladı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şehit ve yaralılarla birlikte 45.514 Filistinli şehit oldu, 108.189 Filistinli de yaralandı bilgisini paylaştı.
Haber kaynakları Amerikan askerlerinin IŞİD terör örgütünün desteğiyle Suriye'deki hareketlerini aktardı. Irak'ın El Malume haber ajansı pazar sabahı Amerika askeri konvoyu IŞİD terör örgütünün desteğiyle Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor çölünde 40 kilometre ilerledi bilgisini paylaştı. Pars Today'in haberine göre 13 askeri araçtan oluşan Amerikan askeri konvoyu Deir ez-Zor çölüne dağılan IŞİD pusularına hedef olmadan bu bölgede ilerledi. Amerikan askerlerinin oluşturduğu konvoyun harekatı IŞİD unsurlarının yanında gerçekleşirken aralarında tek bir kurşun bile atılmadı. Son iki haftada bu ülkede onlarca Suriyeli askerin kaçırılıp infaz edilmesine rağmen IŞİD'in yeşil ışığıyla Amerikan askeri konvoyları Suriye'nin farklı bölgelerinde rahatlıkla hareket ettiği bir sırada bu olay gündeme geliyor.
Suriye bakanlıklarındaki Alevi yetkililerin görevden alınması dalgasının başlamasıyla birlikte El Culani'nin bu ülkedeki toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmayacağına dair verdiği sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Daha önce bu ülkede hiçbir grup veya tabakayı dışlamaya çalışmadığını iddia eden Ebu Muhammed el-Culani başkanlığındaki Suriye'nin yeni yönetimi, şimdi dini eğitim türü sebebiyle dışlanan 34 yetkilinin ismini yayınladı. Pars Today'in haberine göre Suriyeli kaynaklar El Culani ve komutası altındaki unsurların devlet kurumlarını Alevi yetkililerden arındırma politikası uyguladıklarını duyurdu. Suriyeli kaynaklar daha önce bu ülkede yaşanan olayların %99'unun kamuoyunda yayımlanmadığını açıklamıştı. Medyada terör unsurlarının Suriye'deki azınlıklara özellikle de kıyı bölgelerine yönelik saldırılarının arttığı yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın son 24 saatte sürdürdüğü özel operasyonlarda 900 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü duyurdu. Sahab'ın Novosti haber ajansından naklen aktardığı haberine göre, pazar günü Rusya Savunma Bakanlığı Batı Tümeni birimlerinin ön cephedeki konumlarını iyileştirdiğini duyuran bir bildiri yayınladı.
Ve son haberimiz. 1977 ile 1981 yıllar arasında başkanlık yapan Amerikan 39. Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti. Reuters'a göre eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti. Jimmy Carter babasının Georgia eyaletinin Palins kentindeki evinde öldüğünü söylerken ancak ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1403, Hicri Kameri 28 Cemadüssani 1446 ve Miladi 30 Aralık 2024 Pazartesi. ...18 yıl önce bugün 30 Aralık 2006 tarihinde Irak'ın kana susamış diktatörü Saddam Hüseyin'in idam cezasının ardından işlediği birçok suçtan dolayı cezalandırıldı. Saddam, 1937 yılında Bağdat'ın 140 kilometre kuzeyindeki Tikrit kenti yakınlarında doğdu ve 20 yaşındayken Irak Baas Partisi'ne katıldı. Ahmet Hasan Ali Bekir liderliğindeki bu partinin 1968 yılındaki darbesinden sonra onun yardımcısı oldu. Saddam, 1979 yılında başkan oldu. Baas Partisi'nin başkanlığını, Irak ordusunun komutanlığını ve diğer birçok kilit görevi üstlenen Irak diktatörü, hükümetinin ilk günlerinde batılı güçlerin desteğiyle İran'a saldırdı ve birçok felakete neden oldu. Saddam, batılı hükümetlerin yardımıyla kimyasal silahlar elde etti ve bu yasak silahı iki ülke olan İran ve Kuveyt'e karşı kullandı. Saddam, İran'la savaşın bitiminden yaklaşık 2 yıl sonra Kuveyt'e saldırdı. Ancak bu kez uluslararası alanda güçlü bir tepkiyle karşılaştı. Irak güçlerinin Kuveyt'ten çıkarılmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'a yönelik yaptırımları onayladı. Bu yaptırımlar en çok Irak halkına zarar verdi. Irak'ın eski diktatörü Baas Partisi darbesinden 2013 yılındaki Amerika ve İngiliz işgali sırasında devrilmesine kadar on binlerce Iraklıyı öldürdü ya da korkunç hapishanelere attı. Buna rağmen Saddam işlediği onlarca suçtan sadece bir tanesinden, yani 1982 yılında Irak'ın Eldecil köyü halkını katletmesinden dolayı mahkemede mahkum edildi ve o gün idam edildi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1369 tarihinde Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei'nin emriyle kuruldu. Bu kurultay Şiilerin bir araya gelmeleri, Şii dünyası arasında irtibat kurmak, Şii ilmiye havzalarının geliştirilmesi, Şiilerle İslam'ın diğer fırkaları arasındaki sorunların çözülmesi hedefiyle kuruldu. ...113 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1290 tarihinde İranlı mücadeleci din alimi Mirza Ali Ağa Segetül İslam Tebrizi mütecaviz Rus askerlerince şehit edildi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinin cesur özgürlükçülerinden olan Tebrizi'nin İran'da meşrute devriminin zafere ulaşması konusunda büyük rolü vardı ve Çarlık Rusyası'nın İran'daki nüfuzu ve işgalciliğine karşı daima mücadele etti ve halka bu yolda önderlik etti. Nihayet Ruslar Tebrizi'nin varlığı ve mücadelesini İran'daki müdahaleleri ve çıkarlarına yönelik bir engel olarak görerek onu önce tutuklayıp ardından birkaç mücadeleciyle birlikte infaz etti. Rusların bu girişimleri İran halkının öfke ve nefretini uyandırdı ve Rusların İran'daki cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1357 tarihinde İran'daki Kutsal Meşhed kenti ve diğer şehirlerde yaşayan halk, despot Pehlevi rejimine karşı protesto gösterilerine katılmasından dolayı kana bulandı. Şah rejimi askerleri tanklarla halka saldırdı ve neticede 200 savunmasız insan şehit düştü ve 2000 kişi yaralandı. İran'ın Melayer, Hemedan, Lengerut, Erdebil, Reşt, Şiraz, Gorgan, Lar, Hürremabad, Kum, Borucerd, Veramin ve Babol kentlerinde Pehlevi rejimine karşı gösterilere katılan halktan yüzlerce şehit düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazıları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
TÜİK sanık sandalyesinde.
Yeni Asya.
İsrail öldürmeye devam ediyor.
Ve Milli Gazete.
Gazze'de bu kez de bir doktor soğuktan öldü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazarı. Semra Alkan 28 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde asgari ücret başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücret 22.104 lira olarak belirlendi. Belirlendi demek ne kadar kolay. Bu paraya nice haneler geçinmeye çalışacak. Örneğin bu paradan doğalgaz faturası ödenecek. Fatura tutarı az gelsin diye birçok evde belki de battaniyelerle oturulacak. Kat kat giyinilecek. Su faturası ödenecek. Elektrik faturası ödenecek. Faturalar az gelsin diye bin bir zahmete katlanılacak. En fenası da köşe bucak kaçtığı ev sahibine kira ödenecek. Daha çocukların okul ve diğer masrafları var. Hangi birine yetişecek bu 22.104 lira? Anneler yavrularına, aman yavrum bu aralar gezmeye gidemeyiz. Fuzuli şeyler alamayız. İdare edeceğiz, dayanacağız. Yoksa iki yakamız bir araya gelmez demeye devam edecek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve evin mutfak harcaması. Annelerimiz, kadınlarımız ne yapsın? Nereden kızsın? Marketler ateş pahası. İçeriye girene aşk olsun. Başın dönüveriyor. Ne yapsın? Ne alsın? Birkaç bir şey alsan hemen binler ediyor. Eli mahkum, boynu bükük bir vaziyette dönüyor eve. Ay sonuna kadar kadınlarımız mutfakta bir başına kalıyor. Ne arayan var ne soran. Hani nerede seçim döneminde oy hesabı yapanlar, oy vermede evin hanımı belirleyicidir diyenler nerede? Sağlık harcamasını hiç sormayın ne diyelim. Bir süre aman hastalanmayın, buna ayıracak hiç bütçe yok. Bir de şöyle ailece gezmeye falan gitmek hayal oldu. Dertler dağları aşmış. Fakat cigara falan da tüttürmeyin ha. Özetle kalabalıklar borç harç içinde ayı devirmeye çalışacak. Durum bu. Şimdi böyle bir tabloda toplumun tüm katmanları aynı fedakarlığı yapsa, o zaman denir ki bu günleri hep birlikte atlatacağız. Ama öyle bir durum da yok. Bir taraf gayet iyi şartlarda hayatına devam ediyor. Özellikle son yıllarda yolsuzluğun baskın olduğu bir ekosistemin varlığından söz edilebilir. Yani birçoğumuz borç harç içinde yaşamaya çalışırken birileri de yolsuzluk ekosisteminde bir eli yağda bir eli balda yaşıyor denilebilir. Öte yandan 2002'den bu yana 191 kez değişen bir ihale kanunu ile karşı karşıyayız. Açıkçası ihale kanununda değişikliklerin yapılması kaynak tahsisinin bozulması anlamına da geliyor. Bu da doğal olarak yolsuzluklara imkan sağlıyor. Tam da bu noktada kaynakların etkin kullanılmadığı bir ekosistemde verimlilik beklenir mi? Diğer taraftan koca koca şirketlerin vergi borçlarının silinmesi vesaire. Bu örnekler daha da uzatılabilir. Bir taraftan da bunlar hepimizin bildiği meseleler. Asıl gelmek istediğim nokta şudur. Bir kesim rahat rahat yaşarken toplumun büyük bir bölümünün ayın sonunu getirmeye çalışması hak mı? Öyle ya, çekilecek bir cefa varsa hep birlikte çekelim. Hep haktan, hakikatten bahsedenlere sormak isterim. Burada bir haksızlık yok mu? Şimdi hani nerede hakkı tutup kaldıranlar,
ne varsa dilde. Yürekten akmaz, aksa dayanamaz ki. İşin özü, kalabalıkların beklentisi, asgari ücret tutarı üzerinden olumlu anlamda bir şeyler yapılması yönündedir. Dolayısıyla milyonların gözü, kulağı buradan gelecek haberdedir.
Faruk Çakır 28 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde El İnsaf başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Asgari ücretin tespit edilip ilan edilmesi ve sonrasında ortaya konulan tepkiler bir bakıma turnusol kağıdı vazifesi yapmış oldu. Tespit edilen rakam 22.104 TL, umumi anlamda yetersiz bulunsa da bazı konuşmalar ve yorumlar El İnsaf dedirtti. Bazıları diyor ki asgari ücret ne kadar artırılırsa artırılsın bunun sonu yok. Mesela asgari ücret aylık 50.000 TL olsa yine insanlar bunu harcayacak ve yetmedi diyecekler. O halde az olsun da bu az maaş için yetmedi desinler. Veya bir başkası diyor ki bu maaşı alanlar zaten işe ilk girenlerdir ya da meslek sahibi olmayanlardır. Meslek sahibi olmayanlarla meslek sahibi olanlar bir olur mu? Tabii ki onlar az maaş alsın, biz çok maaş alalım. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik yok diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şöyle diyenler de var. Bir kişinin çalışması yetmiyorsa aynı aileden iki kişi çalışsın. İlla bir kişinin çalıştığı geçime yetecek diye bir şey yok. Dolayısıyla bu maaş fazla bile. Tabii ki hadiseye başka pencerelerden de bakanlar var. Hatta meşhur bir doktor, ne yani et yerine kuru fasulye yesinler. Et de protein, kuru fasulye de. Fakir hayat en sağlıklı hayattır. O halde maaşların artırılmasına gerek yok, dedim. Hatırlanacağı üzere tarihte ekmek bulamıyoruz diyen fakir fukara, ekmek yoksa pasta yesinler diyen idareciler olduğunu duyar. Ve gerçekten böyle diyen olmuş mudur diye şaşırırdık. 2024 yılında fakir hayat en sağlıklı hayattır demenin bundan ne farkı var? Elbette imkanı olduğu halde israfa girmeden ve fakir gibi yaşamak ayrıdır. Namerde muhtaç olacak şekilde yaşamaya mahkum edilmek farklıdır. Bir başka çelişki de asgari ücretin düşük olmasının sorumluluğunu hiç ilgili olmayanlara yüklemeye çalışmaktır. Bir yorumcu dolaylı olarak şöyle diyordu. Başta üç harfli marketler olmak üzere her gün ürünlerine zam yapanlar, etiketler değiştirenler bu işten sorumludur. Onlar zam yapmasa bu az para yeter de artar. Ama kabahat marketlerde, firmalarda. Yahu diyelim mi marketler, şirketler keyfi olarak zam yapıyorlar. Bunun da dolaylı olarak sorumlusu Türkiye'yi idare eden iktidar ve idareciler değil mi? Niçin ve nasıl bu keyfi işleri yapanlara gerekli cezaları verip caydırıcı adımlar atmıyorlar? Keyfiliğin bir karşılığı yok mu?
Tahran Radyosu. Zeki Ceyhan 28 Aralık tarihli Milli Gazete'de tespit doğru ama başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var. Bu çok net diyor. Bu çok doğru bir tespit. Bu sözlerin altına rahatlıkla imza atarız. Gerçekten de Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var ve bu çok net. Üstelik bu sorun yıllardır var ve yıllardır hep yakında üstesinden geleceğiz denildiği halde bir türlü enflasyonun üstesinden gelinemiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek böyle gerçekçi bir tespitte bulunduktan sonra bugüne kadar yapıldığı gibi yine alınan önlemlerle enflasyon sorununun çözümleneceğini söylüyor. Yani enflasyon sorunu ile ilgili temennilerde bulunuyor. Dilerseniz önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söz konusu temennilerine bir kulak verelim. Bakın neler diyor. Ana hedef fiyat istikrarını sağlamaktır. Yılın başında enflasyon %60'lardaydı. Yıl sonunda 45'lere düştü. Mesele bunun kalıcı hale getirilmesi. Hizmet enflasyonunda katılık vardı. Bu zamanla çözülmeye başlandı. Gıda dahil mal enflasyonu %46. Enflasyonda ciddi bir düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması bu minval üzere devam edip gidiyor. Yani bir temenniler demetiyle karşı karşıyayız. Bu temenniler de bundan önceki senelerde yapıldığı gibi yine güzel günlerin uzaklarda olduğu ifade ediliyor. Ciddi bir enflasyon olduğu yolundaki tespite katılıyoruz. Ancak ardından gelen temenniler bölümü bize hiç inandırıcı gelmiyor. Zira yıllardır böyle temenniler ile avutulduk. Ha, bugün, ha yarın ekonomi düzelecek diye bekleyip durduk. Bugün tasfiye edilmeye çalışılan kur korumalı mevduat hesabı dönemi başladığı günlerde de benzer şeyler söyleniyordu. Ekonominin tez zamanda düze çıkacağı iddia ediliyordu. Aradan yıllar geçti. Verilen vaatlerin hiçbir gerçekleşme şansını yakalayamadı. Yine öyle olursa kaygısını taşıyoruz. Ve bu nedenle tespite katılıyoruz ama temennilere karnımız tok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymaniye'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmızı bud.
Değerli dinleyiciler, direnişin büyük şehidi Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde o değerli komutanın halkla ilişkilerinden bahsetmek istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde şehit Hac Kasım Süleymani'nin üstün ve benzersiz özelliklerinden birine değinmek istiyoruz. Halkın gönlünde özel bir yere sahip olan ve kalıcı bir hayırseverlik modeli sergileyen bir özellik. Şehit Süleymani, sadece savaş ve diplomasi alanlarında bir askeri komutan olarak değil, insani boyutta da derin bir etki bırakan kişiliğiyle tanındı. Bugünkü sohbetimizde bu büyük komutanın halkla ilişkilerinden bahsedeceğiz.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani her daim halkın yanındaydı. O asla kendisini halktan ayrı görmezdi. Hac Kasım ister savaş meydanlarında ister cephe gerisinde olsun her zaman halkın yanında olmuş, onların sözlerini ve sorunlarını dinlemiş, gerektiğinde onlara yardım elini uzatmıştır. Hac Kasım savaş ve kriz anlarında bile halkla doğrudan iletişim kurmaya, onların sorunlarını ve dertlerini yakından dinlemeye çalışırdı. Onun bu davranışı insanların İran askeri güçlerine olan güvenini artırmakla kalmayıp aynı zamanda sıradan insanların gönlünde de özel bir yere sahip olmasına neden oldu.
Şehit Hac Kasım Süleymani'ye yakın birçok kişinin sohbetlerinde defalarca belirtilen en önemli noktalardan biri de onun halkla ilişkileri ve insanlarla arkadaşlığı vurgulamasıdır. Askerleri arasında yoldaş olarak tanınan komutan sadece savaş alanında değil, ön safların gerisinde de her daim halkın yanında yer aldı. Şehit Süleymani pek çok kez herhangi bir resmiyet veya protokol olmaksızın insanları arayarak onların sorunlarını dinlerdi. Zor ve savaş koşullarında bile insanların yanında olmanın, onların sorunlarını dinlemenin topluma farklı bir ruh katabileceğine inanıyordu. Onun davranışının en belirgin bir diğer özelliği de setlerin göbeğinde şehit ailelerinin yanında veya savaş bölgelerinde bulunanlara her zaman dikkat etmesiydi. Ağır savaşlarda bile insanlarla ve savaşçılarla vakit geçirip sohbet eder, onlara ümit ve cesaret verir, acılarını ve dertlerini dinlerdi. Bu tür davranışlar insanları savunma ve direnişte bir araya getirmenin yanı sıra askeri güçlere ve İran ile bölgenin güvenliğine daha fazla güvenilmesine de zemin oluşturdu.
Ancak bu Şehit Süleyman'ın demokrasisinin yalnızca bir parçasıydı. O şehit ve şehit ailelerine her zaman özel önem verirdi. Savaş alanlarından İran'a döndüğünde çoğu zaman ilk durağı şehit ailelerinin evleri olurdu. Hac Kasım her zaman bu ailelerin kalpleri vatana feda olan insanlar olduğunu ve onları asla ihmal etmemek gerektiğine vurgu yapardı. Zor savaş koşullarında bile halkla temas kuran ve onların sorunlarının takipçisi olan birçok askerin ve halkın anılarında onu görmek mümkün. Şehit ve şehit ailelerine gösterdiği özel ilgi, onun merhamet ve yardımseverliğinin açık bir örneğiydi.
Tahran Radyosu.
Şehit Hac Kasım Süleyman'ın başkalarıyla ilişkilerde en belirgin özelliklerinden biri de insaniyet ve tevazuydu. O hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün görmedi. Uzun süre onun yanında görev yapanlardan biri, anılarında Hac Kasım'ın her zaman askerlerinin yanında olduğunu ve kendisini hiçbir zaman onlardan ayrı ve üstün görmediğini belirtmiştir. Hac Kasım Süleyman'ın kişiliği, zor zamanlarda bile esneklik gösteren ve her zaman insani çözümler arayan bir kişilikti. Konumu veya mevkisinden hiçbir zaman gurur duymadı. İnsanlara her daim alçak gönüllü ve merhametliydi. Bu davranışı birçok insanın ona ilgi duymasına ve onunla kolayca iletişim kurabilmesini sağladı. Hacı Kasım Süleymani, insanlarla ilişkilerinde güç veya statü sergilemek yerine her zaman insani ilkeleri ve empati ruhunu vurguladı. Bu özellikleri, onun insanların gönlünde özel bir yer bulmasına ve popüler olmasına neden oldu.
Şehit Hac Kasım Süleymani sadece askeri ve güvenlik meseleleriyle değil, aynı zamanda halkın sosyal ve ekonomik sorunlarıyla da ilgileniyordu. Pek çok konuşmasında halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesinin önemine vurgu yaptı. O her zaman şuna vurgu yapardı. Ülkeyi korumak sadece sınırları korumak anlamına gelmez. Aynı zamanda insanların hayatlarını ve refahlarını korumayı da gerektirir. Aç Kasım, yoksul ve savaştan zarar gören bölgelerdeki ekonomik konulara her daim özel önem verirdi. Sık sık yoksul bölgelere giderek maddi yardımlarda bulunup insanların sorunlarını bizzat çözmeye çalışırdı. Bu insani tutum, Şehit Süleyman'ın şefkatin ve halka hizmetin simgesi olarak anılmasına neden oldu.
Hacı Kasım Süleyman'ın insani davranışı sadece yaşadığı dönemde değil, şehadetinden sonra da devam etti. İran halkı kendi yaşam tarzından ilham alarak sosyal etkileşimlerinde insanlık ve hayırseverlik ilkelerine bağlı kalmaya çalışıyor. Hacı Kasım Süleyman'ın anısı bir hayırseverlik ve fedakarlık modeli olarak insanların kalplerinde yaşıyor. Yaptığı eylemlerle sadece savunma alanında değil, sosyal ve insani alanlarda da başkalarına rol model olabileceğini kanıtladı. Hacı Kasım Süleymani bize her durumda insanların ihtiyaçlarına, bu ihtiyaçlar savaş ve sosyal krizlerde olsa bile dikkat etmemiz gerektiğini öğretti. Şehit Hacı Kasım Süleymani, hayırseverliği, sosyal ve insani ihtiyaçlara gösterdiği özeniyle topluma eşsiz bir komutan ve özverili insan örneği sundu. Empatisi, tevazusu ve insanların sorunlarını çözmeye olan bağlılığıyla sürekli kalplerimizde ve hatıralarımızda kalsın. Sohbetimizin devamında bu büyük şahsiyetle ilgili bir anıyı anlatmak yerinde olacak.
Şehit Süleyman'ın yakınlarından biri, anılarında İran'ın güneyindeki savaş bölgelerine yaptığı gezilerden birinde bir grup asker ve yerel halkla tanıştığını belirtmişti. Koşullar çok zordu. İran ile Irak Baas rejiminin dayattığı savaşın yıkıntıları henüz inşa edilmemişti. Hac Kasım Süleymani askeri komutanlarla görüştükten sonra yanındaki birkaç kişiyle birlikte İran'ın güney köylerinden birinde savaşta hasar gören bir eve gitti. Bu evde savaşta iki oğlunu kaybeden Fatıma Ana adında yaşlı bir kadın yaşıyordu. Harabe halindeki evin yanında elinde küçük bir vazo ile ve bir çiçekle devrim güçleri görevlilerinin yardıma gelmelerini bekliyordu. Hac Kasım herhangi bir formaliteye gerek duymadan eve girip bu acılı anneyle yakından ilgilendi. Fatıma Ana gözyaşları içinde şöyle diyordu. Kimsemiz yok. Sadece oğullarımın mezarlarının yanına koyacağım bu çiçekler var. Biz yapayalnızız. Şehit Süleymani sonsuz bir tevazu ve nezaketle şöyle karşılık verdi. Siz yalnız değilsiniz, tüm İran halkının gönlündesiniz. Sizler bizim kalbimizdesiniz ve sizi asla unutmayacağız. Daha sonra Hac Kasım yanındaki arkadaşlarına bu evin inşa edilmesini ve bu acılı ailenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını vermiş ve bizzat savaş bölgelerindeki şehit ailelerinin durumlarını takip ederek onların sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
Şehit Hac Kasım Süleymani insani ve hayırsever davranışlarıyla hafızalarda ve gönüllerde yer edecek bir fedakarlık ve hizmet modelini insanlara sunmuştur. O bize en zor durumlarda bile her zaman insanların yanında olmamız gerektiğini öğretti. Onun anısı İran ve bölge tarihinde hayırseverliğin ve fedakarlığın sembolü olarak her zaman parlayacaktır. Hepimiz Şehit Kasım Süleyman'ın yüce şahsiyeti ve özelliklerinden hayatımızda faydalanmayı, millete ve ülkeye hizmet yolunda adım atmayı ümit ediyoruz.
Evet. Evet değerli dinleyiciler, Şehit Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Siyonist rejim askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni yakması.
Birleşmiş Milletler raportörünün Siyonist rejim silahlarının Amerika'ya Almanya'dan sağlandığını belirtmesi.
Siyonist rejimin Yemen altyapılarına saldırması.
Suriye'nin birçok bölgesinde kargaşaların yaşanması.
Ve SDG ve Türkiye'ye bağlı güçler arasında çatışmanın yaşanması.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan başlıca önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik suçları geçtiğimiz haftada devam etti. Geçtiğimiz hafta Siyonist ordu Gazze'nin kuzeyindeki yaralılarla dolu hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu hastanelerdeki sağlık personeli ve yaralı veya hasta Filistinliler için çok kötü koşullar yarattı. Siyonist rejimin askerleri Gazze şeridinin kuzey kesimine baskın düzenleyerek Kemal Advan Hastanesi'ni ateşe verdi. Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi müdürü Hüsam Ebu Safiye şunları söyledi. Hastanede kuşatılmış durumdayız ve uluslararası taleplere rağmen buradaki tıbbi ve insani durum hala korkunç ve dayanılmaz. Hastane binalarının içinde kuşatılmış durumdayız ve avluya ya da diğer binalara gidemiyoruz. Çünkü hareket etmeye çalışan herkes İsrail rejim ordusu askerleri tarafından hedef alınacak.
Cuma günü Gazze Sağlık Müdürü, işgalci Siyonist rejim askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı hakkında bilgi vererek şunları belirtti. İşgal güçleri 350 hasta ve sağlık personelini bu hastaneyi terk etmeye zorladı ve orayı ateşe verdi. Gazze Sağlık Müdürü, işgalci rejimin Perşembe günü Kemal Advan Hastanesi'ndeki 5 sağlık personelini füzeyle öldürdüğünü, bu hastanenin müdürü Hüsam Ebu Safiye ve diğer sağlık personelinin akıbetine ilişkin ise hiçbir haber olmadığını belirterek Kemal Advan Hastanesi uluslararası kuruluşların ahlaki ve insani başarısızlığının bir kanıtıdır vurgusunda bulundu. Gazze Enformasyon Bürosu Müdürü de bu insanlık dışı olay ile ilgili şunları söyledi. Kemal Advan Hastanesi'nde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananlar büyük bir suçtur. Kemal Advan Hastanesi'nin Siyonist rejim tarafından yakılmasını engelleyememesi dünya için büyük bir utançtır.
Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Shaul, Siyonist rejimin silahlarının %99'unu Amerika ve Almanya'nın sağladığını, bu ülkelere karşı yasal işlem yapılabileceğini söyledi. Shaul şunları vurguladı. Uluslararası hukuka göre her ülkenin diğer ülkelere verdiği silahların uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak kullanılmamasını sağlama görevi vardır. Shaul, Amerika ve Almanya gibi ülkeler uluslararası taahhütlerini doğru yorumlamamış ve bunlara uygun hareket etmemiştir diyerek bu ülkelere karşı ulusal ve uluslararası mahkemelerde yasal işlem yapılabileceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler özel raportörü, İsrail'in savaş suçları iyi bir şekilde belgelendi dedi ve Amerika ile Almanya'nın İsrail'e gönderdiği birçok silahın bu suçlarda kullanıldığını hatırlattı.
Shaul, Gazze'deki durumun hala felaket düzeyinde olduğunu, bu bölgedeki krizin kısa bir zaman diliminde meydana gelen şiddet ve yıkım açısından benzersiz olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilisine göre, uluslararası hukuka göre her ülkenin başka ülkelere sağladığı silahların uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde kullanılmadığından emin olma sorumluluğu vardır. Ayrıca şu anda İsrail'e silah sağlayan çok az sayıda ülke bulunduğunu vurguladı. Amerika ve Almanya'nın Siyonist rejimin silahlarının %99'unu sağlaması, Batı'nın İsrail'in özellikle Gazze şeridindeki Filistinlilere yönelik soykırımına ve diğer suçlarına katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Washington ve Berlin, Gazze Savaşı'nın ilk aylarından itibaren İsrail'in silah tedarikini üstlendi. Özellikle Amerika, binlerce ton silah ve mühimmat göndererek Gazze'deki Filistinlilerin soykırımında ana rolü oynadı.
Amerika ise katliamcı rejim İsrail'in ana destekçisi olarak bu rejime kapsamlı siyasi ve askeri destek vermeyi sürdürürken yalnızca yüzeysel uyarılarla yetiniyor ve İsrail rejimini Gazze Savaşı'nı durdurmayı zorlamak için siyasi ve mali baskı araçlarını asla kullanmıyor. Almanya'da her zaman sahte rejim İsrail'in destekçisi olmuş ve suçlarını meşrulaştırmaya çalışmıştır. Gazze Savaşı'nda 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail rejiminin saldırılarını meşru müdafaa bahanesiyle destekleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz başta olmak üzere birçok Alman yetkili bu rejimin insanlık dışı suçlarını savundu.
Perşembe günü Siyonist rejimin savaş uçakları Sana ve Hodeide vilayetlerindeki petrol tesislerini, altyapıları, enerji santrallerini ve Sana'da uluslararası havalimanını 7 hava saldırısında ağır bir şekilde bombaladı. Yemen Sivil Havacılık Örgütü Cuma sabahı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin ülkenin başkenti Sana ve Hodeide vilayetindeki uluslararası havaalanına düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Siyonist rejimin Yemen'deki saldırısından saatler sonra bu ülkenin ordusu balistik füzelerle işgal altındaki bölgeleri hedef aldı.
Yemen'deki füze saldırısının ardından Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı ve çok sayıda uçuş başka yöne yönlendirildi. Siyonist rejimin eski savaş bakanı Avigdor Lieberman, Yemen ordusunun işgal altındaki topraklarda milyonlarca İsrailli gece yarısı sığınaklarda yaşamaya zorladığını söyledi. Siyonist medya 2 milyondan fazla Siyonist yerleşimcinin Yemen füze saldırısının sirenini duymasının ardından sığınaklara kaçtığını, sığınaklara gitmede yaşanan izdiham nedeniyle en az 18 Siyonist yaralandı.
Amerikan medyası Wall Street Journal, Yemen ordusunun Kızıldeniz'deki asker operasyonlarına değinen makalesinde Amerikan koalisyonu ve Siyonist rejimin diğer müttefiklerinin Yemen operasyonlarını durduramadığını bildirdi. Bu, Amerikan medyasına göre Amerika ve müttefiklerinin yüzlerce saldırısına ve Amerikan Deniz Kuvvetleri filosunun Kızıldeniz'e konuşlanmasına rağmen Yemen ordusu bu bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor ve işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin mevzilerine saldırıyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ile İsrail arasındaki çatışmaları kınarken Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarını endişe verici olarak nitelendirdi ve tüm taraflardan itidal talep ederek bölgedeki askeri operasyonların durdurulmasını istedi.
Heyet Tahrir-i Şam teröristlerinin Suriye'de geniş bölgeleri kontrol altına almasının ardından başta Aleviler olmak üzere farklı din mensuplarına yönelik güvensizlik, hakaret, intikam eylemleri, hırsızlık ve yağma dalgası Suriye'nin farklı yerlerini sardı. Geçtiğimiz hafta Heyet Tahrir-i Şam teröristleri Alevilerin önüne gelen isimlerinden birinin mezarına hakaret ettikten sonra protesto gösterisi düzenleyen protestoculara ateş açarak bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Önemli olan nokta Suriye'deki geçiş hükümetinden yeni ve temiz imajı sunmaya çalışan insan hakları savunucuları Suriyeli Alevilere yönelik bu şiddet karşısında sessiz kalmalarıdır.
Silahlı kişilerin bu eylemi halkı kızdırdı ve yeni hükümete karşı gösteriler düzenlendi. Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama kentlerinde binlerce kişi gösteri düzenledi. Tartus vilayetinde Heyet-i Tahrir-i el-Şam'ın Beşar Esad hükümetinin eski bir yetkilisini tutuklama girişimi sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olayda 14'ü Heyet-i Tahrir-i el-Şam güçlerinden olmak üzere 17 kişi öldürüldü. Suriye geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Tartus'un eteklerinde Beşar Esad'ı destekleyen protestocularla çıkan çatışmada 14 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Bu senaryolar yazanlar, bu senaryoların tabii 3 tane başkent bakacağız, düşüneceğiz. Londra çok önemli. İngiltere eski sömürgeci, Washington ve Tel Aviv. Bütün bu Orta Doğu'nun bütün senaryosu bu 3 başkentte yazılır. Diğer başkentler buna destek olur olmaz önemli değil ama bu 3 başkentte yazılır. Siz zannediyor musunuz sabahtan sonra da CIA'da binlerce on binlerce uzman, stratejik, işte uluslararası ilişkiler uzmanı, Orta Doğu uzmanı veya Uzak Doğu uzmanı boşuna mı oturuyorlar? Planlamalar yapmışlar. Yani bir gün El-Kaide meydana getirirler. İkinci gün El-Kaide'den IŞİD'i çıkartırlar. Bir gün gelirler IŞİD'in bakarla çok fazla denklemleri bozuyor. Onu devreden çıkartırlar. Ebu Mezheb El-Zerkavi'yi öldürürler. Usama Bin Laden'i öldürüyorlar. Oradan aradan birini çıkartırlar. Bunların hepsi Orta Doğu'da bu cinayetler işleyenlerin hepsi bir kere Amerika'nın tezgahından geçmiştir. Amerika'nın eğitiminden geçmiştir. CIA'nın eğitiminden geçmişlerdir. Bunlar Orta Doğu'nun farklı farklı yerlerinde görevlendirilmişlerdir. Nitekim ki Afganistan'da bunlar görevlerini yerine getirdiler. Libya'da görevlerini getirdiler. Irak'ta getirdiler. Şimdi de Suriye görevi verilmiş. Ondan da dünün teröristi ve düne kadar 10 milyon dolar başına ödül konan bir adam ve bütün Birleşik Devletler dahil bütün hemen hemen Avrupa ülkelerin ve Amerika'nın terörist gördüğü bir örgüte şu anda onunla görüşme için ne yapıyorlar? Sıraya giriyorlar bütün batırlar da gidip onunla görüşüyorlar. Tabii mesele budur. Dünya imajlar ve iletişim çağıdır. Düne kadar kafasında sarığıyla bir kendisinden bir cihatçı, bir kafa kesen imajı varken bugün kravatı takınca, batı tipi elbiseler girince bu tabii ki bizi aldatmaz ama birçok milyonlarca insanı aldatır. Bu çağda emperyalizmin, kültür emperyalizminin böyle bir özelliği vardır. Adamı tıraş ettiler, ondan sonra kravatı giydirdiler, takımı giydirdiler, oldu teröristlikten bitti. Beyin değişti mi değişmedi. Ama bu önemli değil. Bunu defalarca batı her zaman yapmıştır. Bunu her zaman. Aynı şekilde Afganistan'a Koca Afganistan'ı Taliban'a terk ederken en sonunda ya Taliban değişecek şudur biz konuştuk ettik ama ne var? Esas genel politikalarda, büyük politikalarda değişiklik olmadıktan sonra Amerika için çok önemli değil. Bir yede şeriatçı mı var, terörist mi var, cihatçı mı var? Önemli değil. Amerika'nın çıkarlarını birisi koruyorsa olay bitmiştir. İsrail'in güvenliğine onay veriyorsa olay bitmiştir. Bu nedenden dolayı hiç şaşırmıyoruz biz. Bunlar büyük bir plan çerçevesindedir. Ta Kaddafi'nin yıkılmasından beri, ta Kaddafi'nin o kadar güzel bir ülkesinden, o halde çölün ortasında Libyalılar tarafından katledilmesinden sonra bu büyük bir projedir, büyük Orta Doğu projesidir. Hatırlarsınız Condoleezza Rice o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı söylemişti, ülkelerin sınırları değişecektir. Ve bu adım adım ilerliyor, adım adım gerçekleşiyor. Bundan bir şüphemiz yoktur. Yani bu bölgede yaşanan her şey, yani uçan sinek bile İsrail güvenliği için uçuyor ya da uçmuyor. Bu böyle bir durumla karşı karşıya.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Bu arada Suriyeli kaynaklar Tişrin Barajı'nın banliyölerinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç banliyölerinde Karakozak Köprüsü'nde Amerika'ya bağlı SDG güçleriyle Türkiye'ye bağlı silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığını duyurdu. Olayda her iki taraftan 30 kişi öldü. Rapora göre SDG unsurları bu çatışmada Türkiye'ye bağlantılı gruplara ait askeri teçhizat ve araçları ateşe verdi. Aynı zamanda Türk topçusu SDG'nin Karakozak ve Tişrin Barajı'ndaki mevzilerini bombaladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Suriye'nin farklı şehirlerinde yaşanan olaylara ve kutsal yerlerden birine yapılan saygısızlığa tepki olarak yapılan halk protestolarına atıfta bulunarak bazı medya çevrelerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik Suriye'nin iç işlerine müdahale edildiği yönündeki asılsız suçlamalarına şaşırdığını ifade ederek bu tür iddiaları tamamen reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini destekleme yönündeki temel tutumunu hatırlatırken, bu ülkenin tüm siyasi akımları, etnik kökenleri ve dinlerinin katılımıyla kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulması ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi ve dini mekanların kutsallığının korunması, ayrıca Suriye toplumunun farklı kesimlerine yönelik güvensizlik ve şiddetin yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.
Kıymetli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya yeni gündemde buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burucat şehri.
Şehrinin girişinde, çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burcard'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol, dolambaçlı, kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve Mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burcert'teki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerut nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı üç göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burucerd olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğumda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü Burucerd kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burucerd şehrini gezmeye devam ettik. Burucerd'in güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Buradan sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucerd Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidin'e 5 vasıtayla ulaşır.
Bu imamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu imamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Burucer'deki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Burucer'deki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Burucer'in usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucer Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini tesisatı ve sistemi vardı ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burucer şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan iki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burucer çarşısını gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burucer şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizde turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dün Tahran'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda halkın yoğun katılımıyla 30 Aralık 2009 destanı yıl dönümü merasimi düzenlendi. İran Sanayi Bakanı, İran Avrasya takas mallarının %78'ine uygulanan gümrük vergisinin sıfıra indirildiğini belirtti. İran, ASEAN ile önemli işbirliği kapasitesine sahiptir. İranlı genç Asya'nın en iyi boksörü oldu. Siyonist rejim Gazze şeridinde bir hastaneye saldırdı. Ensarullah, İsrail'e yönelik 13 operasyon düzenlendiğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.